Ayrım 25. Paul Robson. Otobiyografi. Sayfa 267. 3. bölüm. Seyahat etme hakkımız. Pasaport olayım son zamanlarda federal mahkemeye yansıyan birkaç davadan biriydi. Dışişleri Bakanlığı Pasaport Dairesi'nin pasaport için başvuran şu veya bu kişinin yurt dışına seyahat etmesine izin vermeme gibi bir yaptırımı vardı. Washington'daki devlet memurları kendi isteklerine göre herhangi bir yurttaşının yurt dışı seyahatini Birleşik Devletler'in yüksek çıkarlarının karşısında olduğuna karar verdiklerinde o kişiye pasaport vermiyorlardı. Benim de dahil olduğum bu pasaport davaları ile ilgili anayasal sorunlar kısa sürede yüksek mahkemede sonuçlanabilirdi. Ancak ben sorunun yasal durumlarını burada tartışmak amacında değilim. Avrupa'ya gidiş pasaportumun verilmemesi nedeniyle karşılaştığım kişisel zararları da ele almayacağım. Bu konuda şunu söylemeyi yeterli buluyorum. Benim hiçbir yasa dışı hareketim olmamasına karşın bir sanatçı olarak bana teklif edilen pasaport sorunum nedeniyle kabul edemediğim binlerce dolarlık kontratları kaçırmak zorunda bırakıldım. Geçen 7 yıl içerisinde mahkemelerim için yaptığım yasal masraflar gözle görülür şekilde oldukça fazla oldu. Beni burada ilgilendiren zenci halkların diğer sorunlarına bağlı olarak seyahat etme hakkının da olduğu sorunudur. Dışişleri Bakanlığı benim bir zenci hakları savuncusu olmamın dava ile ilgisi olamayacağını söyleyecektir. Bazı kişilere göre bu doğru gibi görünebilir. Bunun nedeni ise Soğuk Savaş döneminde zencilerin yanında pasaportunu alamayan beyazların da olmasıdır. Ancak içinde yer aldığım bu davanın tam merkezinde benim zenci hakları ile ilgilenmemin asıl neden olduğunu gösteren olgular var. Pasaportum 1950 yılında iptal edildiğinde, 1922'den beri pasaportum vardı. Mahkemeye başvurdum. Başlangıçtan beri görünüşe bakılırsa, zenci sorununun konunun özünü oluşturduğu açıktı. Benim seyahat etme hakkımı istemem karşısında, Dışişleri Bakanlığı'nın 1952 Şubat'ındaki Yargıtay oturumunda ileri sürdüğü sav aşağıda açıklandığı gibiydi. Ayrıca, sözde pasaport verilmemesi ve pasaportunun iptal edilmesi şikayet konusu edilse bile özellikle başvuru yapan kişinin Amerikan zencilerinin büyük bir bölümünün sözcüsü olmasından kaynaklandığını iddia etseydi ki etmiyor, bizler iddia ediyoruz. Bu durum temize başvuran kişinin yıllarca Afrika sömürge halklarının bağımsızlığı için son derece aktif politikanın içinde olduğunun samimi kabulü karşısında takdir hakkının kötüye kullanılmasına neden olmayacaktı. Dışişlerinin bu tutumu, zorbalık, her iyi Amerikan vatandaşının haklarına tecavüzdü. Çünkü bu bizim ülkemizin geleneğidir. Bu gelenek, kolonilerin kendilerinin yapmış olduğu büyük devrimlere karşı onları yabancıların yönetimleri sonucunda oluşmuştur. Daima kendi görüşlerinden ve olanlardan yana taraf tutmuşlardır. Bu hükümetlerin sadece onların rızası ile var olabileceği olgusunu savuna gelmişlerdir. Zenciler için dış işlerinin bakış noktasında daha da büyük şeyleri işaret etmektedir. Ben bir Amerikan zencisi olarak Birleşik Devletler'in çıkarları karşısında davranıp Afrika'nın kurtuluşu için çalıştığım için haklarım kısıtlanıyor ve suçlanıyorsam o zaman daha da önemli sorular ortaya çıkar. Bu sorulardan biri de Amerikalı zencilerin çıkarları nelerdir? Güney Carolina'da beyaz üstünlüğe karşı çıkabilir miyiz ve bizler aynı kötü sisteme Güney Afrika'da karşı çıkamaz mıyız? Evet, ben Afrika'nın özgürlüğü için yıllarca aktif olarak mücadele ettim. Dışişleri Bakanlığı veya başka herhangi bir kimse bu konuda ne düşünürse düşünsün, bu mücadelemden asla vazgeçmeyeceğim. Bu benim hakkım, bir zenci olarak, bir Amerikalı olarak, bir insan olarak. Bu çalışmalarımın beni Amerikan karşıtı yaptığını reddetmekle kalmıyorum. Ancak şunu da söyleme gereğini duyuyorum. Afrika'daki sömürge halkların bağımsızlığına karşı çıkanlar gerçek Amerikan karşıtlarıdır. Hangi Washington yetkilisi bu kararı verirse versin, günümüzün fırtınalı olayları içinde okuduğumuz tarihin yargısı net ve açıktır. Bu halkların özgürlüğüne karşı çıkan güçler sadece yanılmıyorlar. Onlar büyük bir yenilgiye ve onursuzluğa da mahkumdurlar. Bizim ülkemiz dünyadaki diğer ülkeler arasında güçlü ve büyüktür. Ama çökmekte olan emperyalist sistemde ısrar ederse parçalanır. Sömürge halklar, dünyanın renkli derili halkları, özgür ve eşit olacaklar. Karşılarında kimin üstün çıkarları yol alırsa alsın önemi yok. Ancak ülkemizin gerçek çıkarlarının sömürgelerin bağımsızlığının karşısında olduğu doğrultusunda değildir. Bugün birçok Amerikalı, beyazlar ve zenciler bu gerçeğin farkındadır. Aslında ülkemizi yönetenlerin emperyalizmin güçlenmesine sundukları desteği özgür dünyanın savunması diye adlandırmaları bile Amerikan halkının genel olarak demokratik bir bakışı olduğunun ve ulusların bağımsızlığına inandığının kanıtıdır. Dışişleri Bakanımız Bay John Foster Dulles'ın karşısında demeçler verdiği Birleşik Devletler'in çıkarları için birçok işler yaptığına inanan büyük bir Amerikalı kitlesi var. Bu konuda kendisiyle aynı düşüncede olmayan dünyanın diğer kısmından söz etmiyoruz. O halde çok yerinde olarak Amerika'nın yanlış yoldaki füzesi diye adlandırılan ve savaş yanlısı politikasının insanlığı dehşete düşürdüğü böyle bir kişi nasıl olur da bir vatandaşı yargılama gücünü kendinde bulabilir? Aynı zamanda bu kişinin seyahat etmesinin Birleşik Devletler'in çıkarlarının karşısında olduğuna nasıl karar verebilir? Özellikle de beyaz Amerikalılar, zenciler söz konusu olduğunda iyi veya kötü, üst seviyede veya az seviyede kendi keyfince zenci halkının çıkarlarının ne olup olmadığına hükmedemez. Daha sonraları Dışişleri Bakanlığı'nın pasaport davamla ilgili bu tutumunu 1955 yılında federal mahkemeye sunduğumda dava vekili Leo A. Rauer, Paul Robeson yurt dışı seyahatleri sırasında Birleşik Devletler'deki zencilerin içinde bulunduğu koşulları defalarca eleştirdi, dedi. Ben söylüyorum. Ne yani? Ben bu koşulları yurt içinde eleştirdiğim gibi yurt dışında da eleştirdim ve bu koşullar değişene kadar da eleştirmeye devam edeceğim. Bir zencinin seyahat ederken ne yapması isteniyor, ülkesinde halkına yapılanlar konusunda sessiz kalması mı, yoksa yalan söylemesi mi? Hayır, ben bunu yapamam. Dahası çıkarları söz konusu olduğunda diğer Amerikalıların suskun kalması veya yalan söylemesi istemediğine göre, ısrarla söylüyorum, zencilere bu tür kısıtlamalar getirmek onlara yapılan bir haksızlıktır, ayrımcılıktır ve asla kabul edilemez. Hükümetimizin memurlarına yurt dışı seyahatlerinde ne söylemeleri veya ne söylememeleri gerektiğini bildiren direktifler verebilirler. Ama yurt dışına bir vatandaş olarak gidenler Dışişleri Bakanlığı'nın görevlisi değildir. Tersine Dışişleri Bakanlığı'nın halkın hizmetinde olması beklenir. Bu nedenledir ki Washington'daki hiçbir görevlinin herhangi bir Amerikan vatandaşının pasaport almak için kendisinin görüşlerini savunmaya zorlamasının yasal ve ahlaki yanı yoktur. Yurtseverlik, yani bir insanın ülkesine olan sevgisi ve halkının çıkarlarına olan bağlılığı, Dışişleri Bakanlığı'na atanmış bir Wall Street şirketinin avukatlarının görüşlerine veya pasaport vermek gibi bir işle ödüllendirilmiş birkaç politik koltuk meraklısının görüşleriyle özdeşleştirilemez. Bağımsızlık deklarasyonunun demokrasi ilkelerini destekleyen ve insan hakları bildirgesini savunan biri bunu yurt dışında da yaptığında daha az yurtsever olmuyor. Eğer böyle bir düşünce ülkede herhangi bir kimseyi rahatsız ediyorsa işte onun utanması gerekir. Ancak bu sorunda ele alınan genel ilkeler bir yana ülke dışında gerçekleri anlatmak Amerika'daki zenci hakların mücadelesine büyük katkıda bulundu. Bu tür şeyler her zaman bizim çıkarlarımızdan yana olmuştur. Ancak bu konuya girmeden önce seyahat etme hakkı ile halkımızın özgürlük mücadelesi arasında bir bağ olduğu hakkında bir şeyler söylemek istiyorum. Ülkemizin zenci tarihinin ilk başlarından itibaren zenciler seyahat edebilme özgürlüğü haklarının üzerinde hep durmuşlardır. Babam ve on binlerce zenci köle underground demiryolu ile kuzeye doğru özgürlüğe seyahat ettiler. Üstelik sadece Birleşik Devletler'in kuzeyine değil, daha da ileri, ta Kanada'ya gittiler. Bu özgürlük arayıcılarının çoğunun aklı geride kölelik koşullarında bıraktıkları halklarındaydı. Bu seyahatleri sırasında kölelik karşıtı olan beyaz Amerikalılarla kaynaştılar. Dünyadaki kölelerin Amerika'ya taşındığı günlerden başlayarak bugüne kadar seyahat kavramı halkımızın düşüncesinde özgürlük kavramı ile ayrılmaz bir bütünlük oluşturmaktadır. Bundan dolayı demiryolu bir sembol olarak bizim folklorumuzda çok sık yer alır. Ayin ve dini şarkılarda, blues ve balatlarda. Genellikle tren aydınlık günlerle bağlantılıdır ve vaat edilmiş topraklara götürür. Ve benzer gemiler vardır, örneğin iki tanesi. Old Ship of Zion, eski Zion gemisi. Zion, eski Kudüs'te kutsal bir tepe. Ve Old Ark, eski sandık adlı gemiler. Bu gemiler suları yararak bizi özgürlüğe ve kurtuluşa taşıyacaklardır. Kaçan kölelerden bazıları yurt dışına gitti. Onlar yurt dışına kendi özgürlükleri için değil, zincirlere bağlanmış akrabalarına özgürlüğü kazandırmak için gittiler. Yurt dışında yapılan bu yararlı işler günümüzde de geçerliliğini korumaktadır. Bugün Avrupa'dan gelen ve bizim çıkarlarımızı savunmaya yönelik baskılar, okyanusu aşan zencilerin Amerika'daki siyahların haklarını savunmak için, özgürlük için yarattıkları mirasın değerli parçalarıdır. Aynı zamanda yurt dışına giden, gerçekleri anlatan ve davamıza destek sağlamaya çalışan özgür zenciler de vardı. Bunlardan birisi de New York'un doğusu Albany'de bulunan Afrika Baptist toplumunun rahibi saygıdeğer Nathaniel Paul'du. Kanada'daki bir grup zenci göçmen, kölelik karşıtı faaliyetleri desteklemesi ve kendileri için bağış toplaması amacıyla onu İngiltere'ye gönderdiler. Nathaniel Paul, 1833 yılında ülkemizdeki ayrımcılığa karşı olan basına orada yaptıklarını anlatan şu raporu verdi. Birkaç aydır ülkede sürekli seyahat ederek Birleşik Devletler'de var olan kölelik sistemi üzerine konuşmalar yapmaktayım. Renklerinden dolayı özgür olan insanların koşullarından da söz ediyorum ve genel olarak renkli derili insanlar arasında din ve eğitimin desteklenmesinin ne kadar önemli olduğunu anlatıyorum. Konuşmalarıma 2-3 bin arasında insan topluluğu katılıyor, salonlar ve kiliseler taşıyor, yüzlerce insan içeriye girme olanağı bulamıyor. Sam amcanın 2 milyon kölesi için gerekli olan etkiyi verdim. Amerikalıların biz renkli ırk üzerindeki kaba önyargılarını da açıklamakta başarısız olmadım. Buradaki insanlar şaşkınlık içinde kaldı. Bana buna cumhuriyet özgürlüğü mü deniliyor diye soruyorlar. Tanrım sen bizi koru. O yıllarda zencilerin okullara girebilme hakları için mücadele, özgür zencilerin çoğunun yaşadığı kuzeyde odaklanmıştı. Rahip Paul, İngiltere'de iken o zamanın Othryn Lucy davalarından birisi Connecticut'ta ortaya çıktı. Quaker olan Prudence Crandall adlı bir kadın, Quaker özel bir protestan mezhebi üyesi. İdarecisi olduğu okullara zenci kızların kaydını yaptığı için yargılandı. Saygıdeğer Paul, Bayan Crandall'ı yargılayan hakime bir yazıyla bu davayı ve Birleşik Devletler'de zenciler üzerine kurulan baskıyı teşhir etmek için mükemmel bir fırsat olarak kullanacağını söyledi. Sözlerine şöyle devam etti. Evet, beyefendi, Britanyalılar Amerika'da bir sürü kasabada erkeklerin olduğunu, hem de bunların kahraman erkekleri olduğunu ve savunmadan yoksun bir kadına saldırabileceklerini, evini gece yarısı kuşatıp camlarını kırarak içeri girebileceklerini ve bu zavallı kadını sürükleyerek hapise attıklarını öğrenecekler. Hem de hangi suçtan? Zenci kızlara okuma şansı vermek gibi bir ihanet suçundan. Diğer bir zenci özgürlük konuşmacısı William Wells Brown, 1849 yılında Londra'dan Wendell Phillips'e şunları yazıyordu. Arkadaşım görüyorsun, bu düşünce bizlerin Amerika'da vatandaşlık haklarımızı elimizden alırlarken, yabancı ülkelere gitmek istediğimizde pasaportlarımızı vermezken, eski İngiltere'de pasaport müracaatında bulunduğumuzda böyle bir şeyle karşılaşmayız. Burada duyarlı bir halk topluluğu var. Amerikalı görevliler kadar sevecenlik göstermeseler de korkarlar. Eğer diğer ülkelerde özgürlükleri desteklemek istiyorlarsa, önce kendi ülkelerindeki özgürlükleri uygulamaları gerektiğini Amerikalılar ne zaman öğrenecekler? Bugün için sorulan bu soru, bir yüzyıl sonra dünyada bir gök gürültüsü gibi ses getirecekti. Eğer diğer ülkelerde özgürlükleri desteklemek istiyorlarsa, önce kendi ülkelerindeki özgürlükleri uygulamaları gerektiğini Amerikalılar ne zaman öğrenecekler? Siyasi hakların aşamalı verilebileceğini savunanlar tarafından yanlış yola sevk edilen tüm dürüst insanlar şunu görmelidir ki, ülkemizde hala var olan katı kalpli zenci düşmanlarını yumuşatmak için bir yüzyıl yetmemiştir. Bu noktada başka bir düşünce ortaya çıkıyor. Madem bugünlerde zencilere yurt dışına çıkabilmeleri için pasaportları verilmiyor ve buna karşın yasa böyle bir istemde bulunmuyor, onların da bu sorunu Dünya Kamuoyu Mahkemesi'ne götürme hakları vardır. Faaliyetlerini onaylamayan bağnaz görevliler de onları durduramaz. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz ki ülkemiz 1957 yılında, 1847 yılında olduğundan daha da çok geri olan demokratik koşullarda bulunuyor. Durum böyleyken ayrımcılık karşıtı mücadele yıllarında yurt dışında gerçekleri konuşan zenciler de vardı. Kendi vatanlarındaki büyük beyaz dostlar tarafından acımasızca suçlandılar. Birleşik Devletler gazeteleri Frederick Douglass için çatal dilli alçak, Amerikan halkını ve anayasayı çiğniyor dediler. Çünkü o Avrupa'yı dolaşıyor ve kölelik karşıtı duyguları harekete geçirmeye çalışıyordu. Douglass bu söylemlere sert şekilde karşılık verdi. Amerikan anayasası ve Amerikan halkının karşısında olan tek bir söz söylediğim suçlamasını reddediyorum. Benim söylediklerim kölecilik ve köle sahiplerinin karşısında olan sözlerdir. Köle sahiplerinin İngiltere'de, İskoçya'da veya İrlanda'da sempatiyle karşılanmadıklarını bilmelerini istiyorum. Kanada'da, Meksika'da, zavallı vahşi yerliler arasında da bu böyledir. Bilsinler ki evet, medeni ve ilkel dünyanın tümü onların karşısında. Kardeş Douglas gerçekten herkese ulaşmayı istedi. Her yönden gelen eleştiri ateşinin onların etrafını sarsın istiyorum. Ta ki utançtan ve kafa karışıklığından şaşkınlaşıp bunalana kadar ve kurbanlarının boğazını sıkan ellerini açıp onların uzun süredir gasp ettikleri haklarını iade etmek zorunda kalana kadar. Kaçak bir köle olan Douglas en önemlilerindendi. Ona İngiltere'de kendisi ve ailesi için ev, arazi ve iyi bir yaşam koşulu önerdiler. Ama o bütün bunları çok nazik bir şekilde reddetti. Ünlü veda konuşmasında Britanya halkına neden Amerika'ya geri döndüğünü anlattı. Amerika'da sessiz ve sakin oturmuyorum. Rahat ve konfor içinde de değilim. Ve oraya bunlar içinde gitmiyorum. Ben mücadelenin içinde olmaktan onur duyuyorum. Biliyorum ki zafer kesin. Ben burada elde edebileceğim rahata, konfora ve saygınlığa sırtımı dönüp gidiyorum. Kardeşlerim için geri döneceğim. Onların tüm sıkıntılarına katlanmak için gitmeliyim. Beraber güçlüklere katlanacağım. Onlarla beraber onur kırıcı zorbalıklara dayanmalıyım. Onların çektikleri tüm acıları paylaşıp onların adına sesimi yükselteceğim ve onların saflarında savaşıp onlar için konuşup yazacağım. Ve haklı isteklerimizi sırasıyla özgürlük ve esaretten kurtulmak için bizler bunu başaracağız. Douglas'ın bu militan ruhu bugün benim halkımın da ruhunda yaşıyor. Ancak onun zamanında bazı zenci liderler yurt dışı seyahatlerinde vatanlarındaki dostları için her şeyin yolunda gittiği şeklindeki haberleri yaymanın daha uygun olduğunu düşündüler. Bu Amerikan vari yaşam düşüncesi zenci misyonerlerin öncülerinden biri de Booker T. Washington'dı. Hem halkının ihtiyaçlarına hem de baskıcıların çıkarlarına hizmet vermeye çalışıyordu. Ancak 1910'da Bay Washington, Amerika'da halkına yapılan muameleleri önlemek için İngiltere'ye gittiğinde, bir grup zenci eğitimci, doktor, avukat, rahip ve editörler Avrupa halklarına bir açık mesaj hazırlayıp altını imzaladılar. Mesajdaki yazıda onun çarpıtmalarının altını çizerek Amerika'daki zenciler üzerindeki baskıları, acı gerçekleri anlattılar. Bu egemen eğilimlerine karşı güçlü ve cesur Amerikalılar, beyaz ve siyah hep birlikte savaşıyorlar. Ancak insanlık için sürdürdükleri bu savaşta İngiltere'nin ve Avrupa'nın moral desteğiyle şiddetle ihtiyaçları var. Amerika'da insanlar her gün onur kırıcı davranışlara uğruyor ve aşağılanıyor ve buna karşın birisi her şey yolunda izlenimi veriyorsa o zaman suratın ortasına bir darbe yemelidir. W.E.B. Du Bois, William Monroe Trotter, Rahip Alexander Walters, G. Max Barber ve Archibald Grimke bu tarihi belgeyi imzalayanlar arasındaydı. İmzacılar arasında Philadelphia'da Douglas Hastanesi Medikal Müdürü olan amcam Francis N. F. Mossel, M.D. de vardı. Bana her zaman sadık bir dost olan ve cesaret veren Dr. Mossel, annemin kız kardeşi Gertrude'un kocasıydı. Bir zenci sanatçı ve aynı zamanda bir zenci konuşmacı için İngiltere ve Avrupa'nın moral desteği her zaman büyük önem taşır ve gerçekten de seyahat etme hakkı zenci sanatçı için büyük bir gereksinimdir. Bir yüzyıl öncesine kadar zenci bir aktör için Amerikan sahnelerinde herhangi bir rol alması mümkün değildi. Hatta bir soytarı rolü dahi alamazdı. Şiir günleri gösterilerindeki kara yüzlü olan bu kısımlar bile sadece beyazlara ayrılmıştı. Bu dönemin sonlarına doğru bir aşama kaydedildi. Amerikan tiyatrosunun şimdi yaşamayan bu neşeli tarzında yanmış mantarla yüzü boyanmış birisinin zenci rolü ile sahnede görülmesine izin verildi. Bu nedenle tiyatro tarihindeki en büyük aktörlerden biri olan Ira Aldrich için dahi bir zenci olduğundan dolayı sahnelerimizde oynama şansı yoktu. Onun İngiltere ve diğer Avrupa ülkelerinde gelmiş geçmiş en iyi Shakespeare oyuncularından biri olarak kazandığı eşsiz ününü Amerikalılar hala pek bilmezler. Aldrich 1807 yılında New York'ta doğmuştu. Bir Presbiteryan papazının oğluydu ve tahsilini Glasgow Üniversitesi'nde yaptı. Bana 1930 yılında Otello rolünü oynamam için açılan bu kapı Aldrich'e 1830 yılında bu rolü Royalty Tiyatro'da oynaması için açılmıştı. Iago rolünü oynayan ve önde gelen Shakespeare artistlerinden olan Edmund Kean'le beraber Avrupa'nın her ülkesinde, Fransa'da, Almanya'da, İsveç'te, Rusya'da ve Hollanda'da coşkunca alkışlandı. 1867'de Almanya'da öldü. Sanat alanında seyahat etme haklarını kullanarak kendilerine bir yer bulan daha birçok zenci aktör, şarkıcı ve dansçının adını sıralamaya hiç gerek yok. Bu alanda başarılı olmuş zenci sanatçıların isimlerini sıralamaya kalksam uzun bir liste olur. Bu sanatçılardan bazıları yurt dışında kalmaya karar verdi. Bu onların en doğal hakkıydı. Bunlardan sadece birkaçı, Josephine Baker Fransa'da, Violent Rose Sovyetler Birliği'nde, Turner Lighton İngiltere'de kaldı. Akla uygun düşünen her Amerikalı için şu nokta çok açık ve net olmalıdır. Ulusumuzun tarihinde ve aynı zamanda bugün içinde geçerli olan seyahat etme hakkı zenci sanatçılar için özel bir öneme sahiptir. Bu şekilde bakıldığında onun sanatını uygulayabilme ve hayatını kazanabilmesi için halkının içinde bulunduğu koşullara sessiz kalmasını istemek haksızlık olmaz mı? Sovyetler Birliği'ne gitmeye hazırlanan büyük müzisyen Louis Armstrong, "Eğer oradaki insanlar bana ülkemde neler olduğunu sorarlarsa ne söylemem gerekiyor?" diye sorduğunda, bu kayalık üzerindeki evlere karşıt olayların onda yarattığı içten bir tepki değil miydi? İşte ben şu karşılığı verirdim. "Armstrong kardeş, burada Harlem caddelerinde kalbinden geçen gerçekleri, bunları orada da söyle." Ve biz zenciler her zaman ona şunları söylemeliyiz. Eğer bunu yaptığın için sana zarar vermeye kalkarlarsa hepimiz senin yanında olacağız. Öyle bir fırtına yaratırız ki Washington'daki hiçbir dar kafalı ve ön yargılı bürokrat pasaportunu geri almaya cesaret edemez. Aslında W.E.B. Du Bois'a pasaport verilmediğinde bizim etkili bir protesto ortaya koymamamız ayıp ve utanç dolu bir şey değil mi? Doktor Du Bois'ın onurlu yaşamı ve çalışmalarının yeri doldurulamaz. O bugün içimizde önde gelen bir bilim adamı ve filozoftur. Bilgelikle, dürüst karakteri ve karşılıksız insanlığa adanmış yaşamı ile Dr. Du Bois sadece zenci yaşamında önde gelen bir insan değil, o çağımızın gerçek büyük Amerikalılarından biridir. Yüksek mevkilere gelmiş küçük insanların böyle bir insana pasaport verilmeyeceğini, onu tanıyan ve ona saygı duyulan bir dünyada seyahat edemeyeceğini söylemeye cesaret etmeleri bir alçaklıktır. Ama bu aynen böyle oldu. Henüz birkaç yıl önce bu ülkeyi yöneten cahil ve karaktersiz beyaz adamlar Du Bois'i kelepçelerle mahkemeye çıkardılar. Onu dünya barışını destekleme cesaretini gösterdiği için yabancı ajan olmakla suçladılar. Bu planlanmış oyun ortaya çıkarıldı ve Du Bois serbest kaldı ama yine de onun seyahat etme özgürlüğü yoktu. Doktor Du Bois, Ghana'nın bağımsızlığını kutlama törenlerine davet edildi ama Dışişleri Bakanlığı onun gidişini engelledi. Ghana'nın kutlama törenlerine giden Amerikalılar arasında hiç kimse Dr. Du Bois gibi orada olması gereken kişi değildi. Çünkü o 40 yıldan fazla bir süre Afrika ülkelerinin bağımsızlığı için bu davada öncülük etti. Afrika ile modern dünya ilişkilerinin gerçekleri ilk kez onun kitaplarında ortaya kondu. O, Pan-Afrikalı hareketinin kurucusu ve mimarıydı ve onun öncülüğünde ilk Pan-Afrika Kongresi 1919 yılında Paris'te toplandı. 1945 yılında İngiltere'nin Manchester kentinde toplanan 5. Pan-Afrika Kongresi'ne Du Bois başkanlık yaptı. Daha sonraları Özgür Ghana'nın ilk başbakanı olan Kwame Nkrumah ile beraber Jomo Kenyatta Afrika'nın her köşesinden, Batı Hint adalarından, İngiliz Guyana'sından, İngiliz Honduras'ından, Brezilya'dan ve Birleşik Devletler'den 200 kadar lider katıldı. İçten söylemeliyim ki Dr. Du Bois'un seyahat edebilmesi sadece Birleşik Devletler halkının değil, tüm dünya halklarının çıkarlarını da kapsamaktadır. Bu büyük insanlık savunucusu, öğretmen bir liderin seyahat edebilme hakkını elde edene kadar biz nasıl sessiz kalabiliriz, nasıl rahat olabiliriz? Bizim istediğimiz tam vatandaşlık hakkını elde edebilmektir. Bunun için her zaman özgür bir insan gibi konuşmalı ve hareket etmeliyiz. Amerika'da zencilere yapılan davranışları eleştirirken, vatanımızda ve yurt dışında dostlarımıza ülkemizdeki yanlışlıkları anlatırken her birimiz Frederick Douglass'la beraber şunu söylemeliyiz. Bu başarılırken gerçek bir yurtseverin görevini yaptığını duyumsuyorum çünkü gerçek yurtsever ülkesini çok sevdiğinden onu azarlar ve günahlarını bağışlamaz. 25. ayrımın sonu. Sayfa 278.